Ayrım 15, sayfa 72. Bir açıklama. Evet, Celal Bayar, Ben de Yazdım isimli eserinin 7. cildinde tek adamın daha önceki baskılarında da verilen nutka atfederek bu konuşmadan verilmemiş bir nutuk olarak bahseder. Bu ifadeyi elbette ki doğru olarak almak gerekir. O günlerde ve o günlerin havası içinde yapılan dar çevre konuşmalarının veya hasbihallerinin hatıralarda yanlış kalması mümkündür. O hatıra içinde elbette ki tereddütler de meydana vuracaktır. Ben bir araştırmacı olarak ve şimdi hayatta olmayan Şükrü Oğuz Alpkaya'nın yayınlanan hatıralarının nakilleriyle yetinmeyerek, evvelce tanıdığım bu zatı ve tek adamın ilk baskısından önce Çankırı'ya gidip buldum, dinledim. Dipnot, bu hatıra serisi eski bakanlardan Şükrü Sökmensöer'de vardır. O zamana ait notlarını inceledim. Bu eserde yayınlanan nutuk, bu nakil ve hatıralara dayandırılarak verilmişti. Celal Bayar'ın eserinin 7. cildindeki beyanlarını da açıklayıcı bir belge olarak belirtmeyi vazife biliyorum. Yunan işgalleri ve hatta İstiklal Savaşı'nın ilk safhalarında sonradan bu mücadeleye katılan en önemli şahsiyetler arasında bile direnişin yersiz olduğu, neticesiz kalacağı, hatta zararlı olduğu, bu milli direnişi alevlendirenlerin padişah hainleri, maceracı sergerdeler olduğu yolunda görüş, iddia ve kanaatlerin açıkça söylendiği, yayıldığı, hatta resmen yayınlandığı ise malumdur. Bunları da yadırgamamak mümkündür. Çünkü herkes Mustafa Kemal olamaz. Mesela bu ciltte Fevzi Paşa'nın, parantez içinde Fevzi Çakmak, İstanbul hükümetinde Harbiye Nazırı iken bu görüş ve iddialar içinde yayınlanan genelgelerinden iki örnek aynen verilmiştir. Ve bunlar Ali Fuat Paşa, parantez içinde Cebesoy ile Kazım Karabekir'in hatıralarından alınmıştır. Fevzi Paşa'ya göre o zaman İstiklal Savaşı padişaha karşı bir isyandır. Bunun başındakiler maceracı sergerdelerdir. Fevzi Paşa hatta bir aralık ve yani daha önce Sivas'a kadar gelerek Sivas'ta Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşaları Milli Hareket ve Mustafa Kemal aleyhine tahrik etmiştir. Ali Fuat ve Karabekir Paşalar Fevzi Paşa'nın bu bozguncu çabalarını da anlatırlar. Ama bunlar daha sonra İngilizler İstanbul'u işgal edip İngiliz askerleri de Harbiye Nezareti Odası'nda süngülerini Fevzi Paşa'nın göğsüne dayayınca onun hakikati görmesine ve hemen bir çaresini bulup Anadolu'ya sığınmasına mani olmamıştır. Mustafa Kemal'e haber verilen bu sığınma olayından sonra ve Mustafa Kemal'in Fevzi Paşa'yı geri çevirmelerine kadar varan bazı menfi emir ve tereddütlerinden sonra da Fevzi Paşa Ankara'ya kabul edilmiştir. Ve ondan sonraki devrede İstiklal Savaşı'nın önde gelen yöneticilerinden biri olmuştur. Ve Mustafa Kemal vesile geldikçe Fevzi Paşa'nın bu eski davranışlarını unutturacak övgülerde bulunmuştur. Bu olaylarda en yakın görgü şahidi olan Ali Fuat Paşa'nın milli mücadele hatıralarında etrafıyla anlatılır. Bu arada bazı iddiaçıların, mesela Celal Bey'in, parantez içinde Bayar, Anadolu'daki mücadeleyi evvela bir iddiaçı önderliğiyle başarılabilir sandıklarına, bu yolda teşebbüse geçtiklerine dair vesikalar son günlerde Milli Arşiv'e intikal etmiştir. Bütün bunlar yadırganabilir mi? Hayır. Daha önce kaydettiğimiz gibi herkes Mustafa Kemal olamaz. Cepheden dönmüş bir yedek subay olarak Edirne'de kurduğumuz İhtiyat Zabitleri Cemiyeti'nin reisi değil, fakat genel sekreteri sıfatıyla Trakya'da bir direniş hazırlandığı sırada en güvenilen şahsiyetlerde nasıl korku, tereddütle karşılaştığımızı hatırlarım. Dipnot, bu cemiyetin başkanı çok güçlü bir halk hatibi ve dikkate değer önderlik vasıfları olan rahmetli Behçet Pirim'di. Bunları hala yadırgamam. Bu konulara ileride ve bu cildin gerekli bahislerinde etrafıyla değinilecektir. Bu sebeple ve bu arada bu kadarla yetinerek şimdi bahsimize devam edebiliriz.